Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 40.
Yalnızlık, camı isli bir gemici feneriyle aydınlanan bu odayı sanki apansız, pusudan atlar gibi doldurmuştu. Kamil Bey, İbrahim'in varlığından kalan hava ile bunu önce fark edemedi. Demek Yakup Cemil ayaklarında çizme, çizmelerinin konçlarına sokulmuş birer tabanca ile bu odada bulunmuş. Demin abdese giderken direklerin arkasına saklanmış Bahriye kanun çavuşlarını da adeta görür gibi olmuştu. Ölüm karşısında sahiden o kadar cesur davranabildi mi? Bunun bir çeşit delilik olduğunu bir yerde okumuştu. Delilik ama iyi bir delilik. Bir feryat duyar gibi oldu. Tüyleri diken diken öylece durdu. Yalnızlık yere basmadan yürüyen bir ölüler ordusu gibi üstünden geçiyordu. Ahmet'e işkence ediyorlar. Benim söylediklerim için. Neredeyse dizleri üzerine çökecekti. Bu hal aynı zamanda hiçbir şeye dayanamayacağını da meydana koyuyordu. Nermin, karıcığım diye inledi. Evinde aşağılık bir orospu tarafından ancak aşağılık orospularda bulunacak bir kıyıcılıkla hançerlenen büyük insansever Marat da böylece karısını çağırmış. Gerek kendisi yapmış olsun, gerek başka birisi tarafından yapılmış olsun, aşağılık orospuluklar karşısında insan demek ki hep sevgilisini çağırıyor. Çünkü adiliğin her çeşidi insanın insanlıktan koparıldığını, daha doğrusu yaşamaktan sökülüp alındığını göstermekte. Kapıya koşarak kanada kulağını dayadı. Dışarısı ihanetle doluydu. Dışarıda sessizlik kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Salyaları akarak cam gözleri kimseyi görmeden burnu doğrusuna koşan, delirmeye, ölüme doğru koşan bir köpek. Nermin, karıcığım diye tekrar inledi. Neredeyse kapıyı yumruklayacak, imdat çağıracaktı. Kocaman yumruğunu görünce durakladı. Tevkifinden beri karısını ilk defa bu kadar şiddetle hatırlıyordu. Bu arada Nermin çocuğunun annesinden daha başka, daha yakın, daha kuvvetli bir varlıktı. Kendisini hayata bağlayan biricik bağ. Birisine yenilmiş de namuslu bir boğuşmadan kahpece vazgeçiyormuş gibi kapıdan ayrıldı. Kuvvetsizliğini anlıyor, pek ağır bir yükün altında göğsü sıkışıyordu. Bu darlığı ne zaman duysa sefillerden Fauchelevent babanın yüklü arabası altına giren Jean Valjean'ı düşünürdü. İzini kaybettirdikten sonra belediye reisi olup herkesin saygısını kazanan eski kürek mahkumu. Yüklü arabanın altından bir ihtiyarı kurtarmak için her şeyi feda edince pişmanlık duymamış mıdır? Jean Valjean büyük adamdı. Her büyük adam gibi kuvvetliydi. Pişmanlık duymamıştır. Duyduysa bile bu yılgın duyguyu yenmeyi bilmiştir. Çünkü Jean Valjean Victor Hugo'dan başkası değil ki. Düşüncesinin burasında yüreğini didik didik ederek pişman olup olmadığını araştırdı. Kendi kendisine karşı da karısına, çocuğuna karşı da pişman olacak bir iş yapmadığına yeniden emin oldu. Nedime Hanım o çıplak han odasında türlü boyalarla boyanmış hafiyelerin arasında o tehlikeli işleri becermeye çalışırken kendisi Kamil Bey bizzat kendisine karşı dahi ömründe bir kere bile alçaklık etmemekle övünen adam karısının halasının kocası İbrahim Bey ile birleşip İngiliz ordusuna müteahhitlik mi yapacaktı? Yani yukarıdaki yaşamaktan bıkmış fakat hainlikten usanmamış sorgu yargıcıyla deminki budala gardiyan askerle beraber mi olsun? Mahpustaki İhsan'ı, Ramiz Efendi'yi, Niyazi Efendi'yi, hatta Çerkez dadıyı ortada bırakarak. Görüyorsunuz ya karıcığım, vallahi başka çare yoktu. Bu sözleri yüksek sesle gülümseyerek söylediğini fark ederek yine şaşırdı. Demek ki Nermin'i hatırlamak ona kuvvet vermişti. Biraz ferahladı. Ferahlar ferahlamaz, belinin ağrısını duyarak karyolaya sırt üstü uzandı. Karısı acaba duydu mu? Henüz duymadıysa geç kalışını merak eder. Orada yapayalnız korkar. Sahi kadın belki de o tenha evde dehşetli korkuyordu. Bunu şimdiye kadar neden hiç düşünmediğine üzüldü. Kalabalık eve alışmış bir genç kadın. Şu halde dün akşamki öfkesi de bu korkuyu saklamak için olmasın. Kamil Bey Nermin'e karşı uçsuz bucaksız bir acıma duydu. Yüreği sızladı. Yine öyle yemekleri soğutana kadar bekler. Ayşe uyuduktan sonra yine öyle hırkası omuzunda bir şeyler örüyor gibi kendisini aldatarak yüreği korku ile dopdolu. Belki de Niyazi Efendi tevkifini duymuştur. Belki değil, muhakkak. Bari eve gidip bir haber vermeyi akıl etse. Nedime Hanım'a da acele bildirmek lazım. Bilhassa tehlikenin yalnız onun başında dolaştığını haber almalı. Kadının adaya gitmediğini şiddetle ileri sürerken ne kadar rahattı. Hakikatleri insan kolay savunuyor. Bu söz pek de sağlam değil. İnsan sıkıştırıldı mı yalanı da pekala kolay söylüyormuş. Birdenbire hi diye ıslaya benzeyen bir ses çıkararak sıçrayıp dirseklerine dayandı. Dehşet içinde etrafına baktı. Gözlerinin önü bir kararıp bir kızıllaşıyordu. Daha doğrusu birdenbire zihnine dolan karanlıkta şimşeğe benzeyen kızıl çizgiler saklıyordu. Tutunacak bir yer arar gibi elini battaniyenin üzerinde gezdirdi. Sigara paketiyle kibrite rastlayınca bir tane yaktı. Birkaç nefes çektikten sonra ayaklarını döşemeye basarak oturdu. Nedime Hanım'ın dün akşam adaya gittiği yalandı. Bu yalanı durup dururken kendisi uydurmuş, Niyazi Efendi'ye söylemişti. Böyle bir yalan uydurduğundan Nedime Hanım'ın bile haberi yok. Bir ben biliyorum, bir de Niyazi Efendi. Bir ben, bir de Niyazi. Öyleyse sorgu yargıcı bunu nereden, nasıl öğrendi? Niyazi'den. Niyazi'den nasıl öğrendi? Buna imkan var mı? İmkansız ama sorgu yargıcı adaya gitmek yalanını nasıl bilebilir? Kibrit yere düştü. Kamil Bey bu sesle sıçradı. Hay Allah kahretsin. Niyazi Efendi, Ahmet iyidir dediydi. Yalan, uzun zaman kaybolup bir arkadaş tutuklanınca ortaya çıkması da garip. Kalktı. Odanın içinde tarif edilmez bir umutsuzlukla gidip gelmeye başladı. Neden sonra? Hiç imkanı var mı dedi. Niyazi ağabey, Nedime Hanım'ın en çok sevdiği, en çok saydığı insan, şimdiye kadar tanıştığı vatanperverlerin içinde biricik sahici kahraman. Karısını, çocuklarını, her şeyini vermiş bir İzmirli. Öyleyse bu işin içinde bir iş vardı. Büyük bir zihin gayretiyle sırrı keşfe uğraştı. Başka ihtimaller düşünmek istedikçe Niyazi ağabey kelimelerinden ayrılamıyor, bu kelimeleri söylerken Nedime Hanım'ın sesine verdiği sevgi titremesini sanki duyuyordu. Peki ama Niyazi'yi de yakaladılar desem? Bu düşünceyle yüreği bir demir mengeneden kurtulmuş gibi birdenbire ferahladı. Büyük bir sevinçle sen giderek namert bir adam oluyorsun Kamil diye kendini azarladı. Öyle ya, zavallıyı da yakaladılar, sopaladılar, Ahmet'e benzettiler. Zavallı Niyazi Efendi, zavallı kardeşim. Ömründe hiç kimseye karşı hiçbir zaman kin tutmamış, bu duyguyu kullanmaya lüzum görmemişti. Anadolu'yu, İstanbul'u hayasızca basan düşmanlarla kudretince boğuşurken bile yüreğinde centilmen bir sporcu yumuşaklığı vardı. Fakat şimdi ilk defa büyük bir hınçla dişlerini gıcırdatıyordu. Şu anda Bekir Ağa bölüğü denilen bir haydut ininde iki tane namuslu insan, maddi ıstırapların en umutsuzluğuyla manevi dehşetlerin en korkuncu içindeydiler. Vatan uğruna dünyanın muzaffer kuvvetlerine, ayrıca kendi milletlerinden bir sürü sefil hayduda kafa tutuyorlar diye. Bizi neden yüzleştirmediler Ahmet gibi? Tekrar şüphelendi. Adaya gitmek sözünden belli ki Niyazi de bildiklerini söylemişti. Yüzleştirmedilerse demek yakalamadılar. Hele adlarını anmaları hiç şüphe bırakmıyor. Neden yüzleştirmediler? Mutlaka yüzleştirirlerdi. Neden mi hayvan? Bakalım ortada yüzleştirilecek bir insan kalmış mı? Niyazi kendisini kıymık kıymık doğratmadan Nedime'yi ele vermez. Bu muhakkak, zavallıyı bitirmişlerdir. Ahmet'ten besbeter. İki adım yürüdükten sonra mahvoldum diyerek durdu. Niyazi'yi söyletenler kendisini haydi haydi söyletirler. Kendisi ağaçsa Niyazi çeliktir. Kendisi insansa Niyazi dev. Niyazi o sıska, o yorgun, o aptal yüzbaşıya Nedime Hanım'ın adaya gittiğini haber vermek zorunda kalmışsa, dünyadakininden başka hiçbir dayanağı olmadığı halde devrilmeyen adam söylemişse, kendisi Nedime'yi de, Dadı'yı da, Ramiz Efendi'yi de, hatta Nermin'i, Ayşe'yi de ele verecek. Kamil Bey delirmiş gözlerle gemici fenerine baktı. Gene zihnindeki karanlıkta kızıl şimşek çizgileri kapanıp açıldı. Ömründe gene ilk defa kendini öldürmeyi düşündü. Bu fikir önce pek açık seçik değildi. Bir yerleri kırıp tuzaktan kurtulmak derken bu kırmak işi ellerle olmaktan çok kafaya ait gibi gelmişti. Yani koçlar gibi gerileyip kafasını bir yere çarpmak. Bu çarpış sonucunda etrafını çeviren umutsuzluğun yarılıp yol vermeyeceğini bildiğinden parçalanmak kafasına düşecekti. İşte böylece kendisini öldürmek düşüncesi bunu acemice hazırlanan insanı ürkütmek istemiyormuş gibi sanki çıplak ayaklarının ucuna basa basa yaklaştı. Şiddetli bir apandisit krizi ya da bir diş ağrısı esnasında hastanın operatöre veya dişçiye kolayca teslim olması da ancak böyle bir itilişle olur. Hayat o kadar değersiz hale gelir ki. Kamil Bey içinde yaşadığı anın hayvanca duyguları 100 kat kuvvetlendirip medeni insan şuurunu tamamıyla mahveden dehşetli bir ana olduğunu da bir taraftan apaçık anlıyordu. Üzerindeki okumuşluk kabuğu sanki çatlayıp düşmüş, altından çırılçıplak vahşet çıkmıştı. Bir mağara adamı kadar kısa, fakat onun kadar maddi, onun kadar kesin düşünüyordu. İşkence edecekler. İstemeden söyleyeceğim. Bu %100. Yok bunun kurtuluşu. Kızgın demirde tabanları yanınca, yavrusunu yere çalıp üstüne çıkan dişi maymun gibi Ayşe'nin üstüne basarak mı kurtulacak? Sonra yavaş yavaş hiçbir duyguyu sürekli taşımayan insan tabiatı imdadına yetişti. Taş devrinin sırtında milyonlarca ton toprak, maden, kaya taşıyan mağaralara kalın tavanlı umutsuzluk apansız bir yerinden çatladı. Umut bir ışık keskinliğiyle beynine vurdu. O zamana kadar hiçbir ciddi dövüşte denemeye fırsat bulamadığı pazı kuvveti derisine gergin bir sızı gibi yüklenmişti. Teselli iki yumruk halinde kollarının ucunda duruyor, kocaman yumrukları birer demir gülle haline gelmişler gibi omuzlarını aşağı çekiyordu. İşkencenin başlayacağını sezer sezmez kendisini hemen öldürmelerinden başka çare bırakmayacak bir hırsla dövüşecekti. Eline bir şey geçirsin geçirmesin, bir Külhan Bey gibi ana avrat söverek. Kamil Bey işte o gece küfürün de bazen bir kuvvetli silah olduğunu anladı. Dövüşecekti. Karşısındakileri son boğumuna kadar gazaplandırıp. Uykudan uyanmış gibiydi. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Oysa dişleri birbirine çarpıyor, soğukta kalmış bir çıplak insan gibi üşüyordu. Dayanılmaz derecede yorgundu. Uyumak lazım dedi. Madem ki dövüşeceğiz, kuvvetli kalmalıyız. Yatağı örten battaniyeyi açtı. Döşeğin kılıfı vaktiyle ak bezden yapılmış olmalıydı. Şimdi kirden alacalı bir renk almıştı. Her tarafı tahta kurusu kanlarıyla benek benekti. Pislikten iğrendi. Buna sevindi. Demek ki henüz delirmemişti. Bu sevinçle, "Azizim, cephecedekiler bunu da bulamıyorlar ya," diye söylendi. Bir kahramanlık yapıyormuş gibi inadına soyundu. Yatağa girip battaniyeyi üstüne çekti. Sabahleyin gardiyan İbrahim uyandırıncaya kadar baygınlığa benzeyen rüyasız bir uyku ile uyudu. Kamil Bey, mahpusluğunun ikinci günü sabahı gardiyan asker İbrahim'e gene 1 lira vermiş. Üzerinde 9 lira kalmıştı. Ismarladıklarını getirmek için asker İbrahim kapıyı kilitleyip gittiği zaman saatine baktı. Henüz 9 bile olmamıştı. Bu odada akşama kadar yapayalnız nasıl vakit geçireceğini telaşla düşündü. Bu düşüncede çok yorgun bir işçinin taşımak zorunda olduğu yüzlerce tonluk bir taş yığını karşısında duyduğu yılgınlık vardı. İbrahim gazete için yukarıya danışacağını söylemişti. Kalem defter içinde danışacak. Buna karşılık kahve, cigara serbest. İstediği kadar içebilir. Halbuki 4. Murat devrinde tütün, kahve içtiklerinden dolayı 10 binlerce insanın boynu vurulmuş. Devirler değiştikçe hükümlerin değiştiği %100. Acaba bir gün gelip sadece düşündüğünden, mesela evladını sevdiğinden dolayı da insanları mahpusa atacaklar mı? Şimdiden okuma yazma tehlikeli, şüpheli sayılmaya başlandığına göre herhalde böyle yalın kat, böyle insanlıktan, şefkatten nasipsiz bir devir pek uzakta olmasa gerek. Demin abdeste gidip gelirken Yakup Cemil'i tekrar hatırlamış, biçimsiz taş direklerin ortasında Bahriye kanun çavuşlarını tekrar görür gibi olmuştu. Yakup Cemil'i kurşuna dizdiren Enver Paşa birkaç yıl önce aynı Yakup Cemil'i Babı Ali baskınındaki yararlılığından dolayı mutlaka kucaklayıp öpmüştür.
Ayrım sonu.